Ayrım 16, sayfa 139. Avukatın araması gerektiğinin farkındaydı. Fakat şimdi bununla yüzleşecek hali yoktu. Tebligat kucağında öylece kala kaldı. Kariyerinde bu noktaya gelmek için harcadığı yılları, döktüğü teri düşündü. Yurtta herkes sevgilileriyle gezip tozarken, kitap başında uyuyakaldığı geceleri. Hafta sonları okul parasını kazanmak için hastanelerde çift vardiya iğne yapışını. Ödemesi gereken 120 bin dolarlık öğrenim kredisini. Tostla geçiştirdiği akşam yemeklerini, bir türlü gidemediği filmleri, konserleri, oyunları. Son olarak da tüm bunların müsebbibi olan, kurtarmak isteyip de kurtaramadığı kardeşi Pete'i düşündü. Anılarında hep 10 yaşında kalacak olan Pete'i düşündü en çok. Victor Ross kazanmak üzereydi. Ebi'yi mahvedeceğini söylemişti ve bu yönde kararlı adımlarla ilerliyordu. Mücadele. Artık mücadele vaktiydi. Ama nasıl yapacağını bilmiyordu Ebi. Kafası basmıyordu buna. Tebligat asit gibi ellerini yakmaktaydı. Ross'u nasıl durdurabileceğini uzun uzun düşündü ama yoğun bakım ünitesinde uğradığı saldırı dışında hiçbir silah yoktu elinde. Darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olabilirdi. Ama bu adamı durdurmazdı. Sinek vızıltısı gibi gelirdi. Mücadele et. Bir yolunu bul ve mücadele et. Çağrı cihazı öttü. Cerrahi servisten arıyorlardı. Ebi'nin bir de telefonla uğraşacak hali yoktu. Telefona uzanıp numarayı hırsla tuşladı. Ben de Matteo diye ters bir ses tonuyla konuştu. Doktor, Mariella'nın yeni mesele çıkarıyor. Ne yapıyor? Saat 4-2 miyafın dozunu vermeye çalışıyoruz ama Brenda engel alıyor. Belki siz... Geliyorum. Ebi telefonu hışımla kapattı. İçine lanet olası Brenda deyip avukatın tebligat mektubunu cebine sokuşturdu. Merdivenlerden koşarak iki kat aşağı indi. Servise vardığında koşturmaktan değil öfkesinden nefes nefese kalmıştı. O hızla Mariella'nın odasına daldı. İçerideki hemşire Mary ile konuşuyorlardı. Mirella'nın uyanıktı ama tek kelime edemeyecek kadar zayıftı ve ağrı çekiyordu. Zaten basmışsınız ilacı diyordu Brenda. Şu haline bakın benimle konuşamıyor bile. Belki konuşmak istemediğindendir dedi Abby. Hemşireler Abby'yi görünce rahat bir nefes aldılar. Otoritenin sesi gelmişti. Odadan çıkar mısınız bayan Haney dedi Abby. Morfin gerekli değil. Ona ben karar veririm. Şimdi odadan çıkın lütfen. Çok zamanı kalmadı. Akli melekelerin yerinde olması lazım. Ne için? Rabbime ruhunu teslim etmesi için. Eğer bilinci kapalı giderse... Ebi elini hemşireye uzattı. Verin morfini ben yapacağım. Şırıngayı hemen eline tutuşturdular. Ebi kateterin yanına geçti. Şırınganın kapağını açarken Mirelya'nın şükranla başını salladığını gördü. O ilacı verirseniz avukatı ararım. Hiç durma dedi Ebi. İğneyi katetere yerleştirdi. Tam pompasına basacakken Brenda öne atılıp kateteri teyzesinin kolundan çekerek çıkardı. Damandan akan kan yere damladı. Muşamba zemindeki parlak kırmızı lekeler bardağı taşıran son damla oldu. Hemşirelerden biri Mirelya'nın koluna gazlı bez bastırırken Ebi Brenda'ya dönmüş. Çabuk çık dışarı diye bağırdı. Bana başka seçenek bırakmadın. Çık dışarı. Brenda'nın gözleri büyüdü. Bir adım geriledi. Güvenliği çağırıp attırayım mı seni? Ebi avazı çıktığı kadar bağırırken Brenda'nın üstüne yürüyordu. Brenda da koridora doğru gerilemekteydi. Bu hastanın kapısına bile gelmeyeceksin. İncir saçmalıklarıyla kafasını şişirmeyeceksin. Hasta yakınını kovamazsın. Kim olduğun umurumda değil. Brenda'nın ağzı bir karış açık kaldı. Tek kelime söylemeden arkasını dönüp dışarı çıktı. Doktor Dumat diyor biraz konuşabilir miyiz? Ebi döndüğünde başhemşire George Esper ile karşılaştı. Bu hiç hoş olmadı doktor. Hasta yakınlarıyla bu şekilde konuşamayız. Hastamın damarındaki iğneyi çekti. Başka şekillerde müdahale edebilirsiniz. Güvenliği arayın. Bizden yardım isteyin. Ama böyle hakaret edip bağırarak bir yere varamayız. Anlatabildim mi? Ebi derin bir nefes aldı. Anladım dedi. Sonra fısıldayla ekledi. Kusura bakmayın. Mariella'nın kateteri tekrar taktıktan sonra nöbetçi hekim odasına çekilip kendini yatağa attı. Tavana bakarak neyim var benim diye düşündü. Hiç böyle kontrolünü kaybetmemişti. Bir hastaya veya hasta yakınına değil hakaret etmek sesini bile yükseltmemişti. Deliriyorum dedi kendi kendine. Stres nihayet beni alt ediyor. Belki mizacım doktorluğa uygun değil. Çağrı cihazı öttü. 5 dakika huzur vermeyecekler miydi? Çağrı veya telefon veya anons gelmeden bir hafta bile değil, bir gün geçirebilecek için neler vermezdi. Bu sefer arayan hastane santraliydi. Telefonu kaldırıp sıfıra bastı. Dışarıdan bir telefon var dedi doktor. Operatör. Bağlıyorum. Birkaç tıkırtı ve sonra bir kadın sesi duyuldu. Doktor DiMatteo ile mi görüşüyorum? Buyurun benim. Ben New England Organ Bankası'ndan Helen Lewis. Geçen cumartesi bir kalp donörü ile ilgili mesaj bırakmışsınız. Bahseden birinin aramasını bekledik ama telefon gelmedi. Durumu öğrenmek istedim. Affedersiniz, aramam lazımdı. Ama hastanede işler çok yoğundu. Zaten bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı. O zaman mesele yok demektir. Çünkü ben de istediğiniz bilgiyi bulamamıştım. Yardımcı olabileceğim başka bir... Pardon diye sözünü kesti bir. Bilgi bulamadın mı dediniz? Evet öyle bir bilgi bulamadım. Neden? Bu bilgiler sesimize kayıtlı değil. Ebi bir süre konuşamadı. Sonra ağır ağır bilginin kayıtlı olmadığından emin misiniz diye sordu. Bilgisayar dosyalarını taradım. Verdiğiniz tarihte herhangi bir kalp donörüne rastlanmıyor. Bütün Vermont eyaletinde tek bir kişi bile yok. Siz de bakın dedi Kulimvettik. Uzman doktorlar rehberini masaya koyup açarken. Timothy Nichols, Lisans derecesi Vermont Üniversitesi Tıp Doktorluğu, Tufts Üniversitesi Uzmanlık, Massachusetts Merkez Hastanesi, İhtisası Göğüs Cerrahisi, çalıştığı kurum Wilcox Hastanesi. Burlington, Vermont rehberi herkesin görebileceği şekilde oraya gitti. Yani Burlington'da görev yapan Tim Nichols adında bir göğüs cerrahı gerçekten mevcut. Archer uydurmuş değil. Nichols ile cumartesi günü konuştuğumda dedi Archer, donörden organlar alınırken ameliyathanede olduğunu doğruladım. Ameliyatın Wilcox'ta gerçekleştiğini de söyledi. Maalesef onunla birlikte ameliyathanede olan başka kimseye ulaşamadım. Şimdi Nichols'a da ulaşamıyorum. Ofis personeli uzun bir izne çıktığını söyledi. Ne işler dönüyor ben de anlamıyorum Jeremiah. Ama keşke hiç bulaşmasaydık diyorum. Çünkü burnuma pis kokular geliyor. Jeremiah Park koltuğunda huzursuzca kımıldanıp avukat Susan Casado'ya baktı. Masanın diğer ucunda nakil koordinatörü Donna Tott'un yanında oturan Abby'ye bakmadı bile. Belki bakmak da istemiyordu. Ne de olsa bu rezaleti gündeme getiren Abby'ydi. Bu toplantıya ön ayak olan da oydu. Ne oluyor tam olarak dedi Park. Archer bence Doktor Victor Woods donörü kayıt sisteminin dışında tuttu. Kalbin doğrudan karısının ulaşmasını sağladı böylece. Yapabilir mi bunu? Yeterince parası varsa. Parası olduğu muhakkak dedi Susan. Kiplinger'ın son yayımladığı Amerika'nın en zengin 50 kişi listesine baktım. 14. sıraya yükselmiş. Peki bana donör eşleştirmenin teoride nasıl işlediğini anlatır mısınız dedi Par. Çünkü ben bunun nasıl olduğunu anlamadım. Archer nakil koordinatörüne baktı. Bu işler Don'la ilgileniyor. İsterseniz o açıklasın. Donatos başını salladı. İşleyiş aslında basit. Organ bekleyen hastaların yer aldığı ulusal ve bölgesel listeler var. Ulusal sisteme Birleşik Organ Paylaşımı ve UNOS deniyor. Bizim bölgenin listesine ise New England Organ Bankası, NEOP bakıyor. İki sistemde de hastalar ihtiyaç derecesine göre sıralandırılıyor. Listenin zenginlik, ırk, sosyal statü gibi kriterleri yok. Sadece hastaların durumlarının ne kadar kritik olduğuna bakılıyor. Önündeki dosyayı açıp içinden bir kağıt çekti ve para uzattı. Bölgesel listenin son hali bu. Brooklyn'deki NEOP ofisinden faksladılar. Göreceğiniz gibi lisede her hastanın tıbbi durumu, gereken organı, en yakın nakil merkezi ve irtibat numarası ile gerekli nakil koordinatörünün numarası var. Buradaki notlar ne? Klinik bilgiler, donörün kilosunun ve boyunun alt ve üst sınırları, hastaya daha önce organ nakli yapılıp yapılmadığı, antikorlar nedeniyle doku uyumu tutturmak daha zor oluyor. Bu liste ihtiyaç sırasına göre mi hazırlanıyor dediniz? Evet, bir numarada durumu en kritik olan hasta var. Bayan Moss kaçıncı sıradaydı? Nakil ameliyatı olduğu gün AB kan grubu listesinde üçüncü sıradaydı. Diğer iki ismi ne oldu? Neobi'ye sordum. İki isim de birkaç gün sonra madde 8 kapsamına alınmış. Yani süresiz olarak listeden çıkarılmış. Ölmüşler mi yani diye sordu Susan alçak sesle. Donna başını salladı. Nakli ömürleri yetmemiş. Lanet olsun diye homurdandı Par. Yani Bayan Moss'a takılan kalbin bir başkasına gitmesi gerekiyordu. Öyle görünüyor ama nasıl ayarlandığını bilmiyoruz. Donör bize nasıl haber verildi diye sordu Susan. Telefonla dedi. Karşı tarafın nakil koordinatörü Neob'un en güncel nakil listesini inceler ve ilk sıradaki isim için belirtilmiş irtibat numarasını arar. Yani Wilcox'un nakil koordinatörünü mü aradı size? Evet, daha önce de başka nakil işleri için telefonla görüştüğümüzden hiç kuşkulanmadım. Archer başını salladı. Vos'u nasıl bulup becerdiğini bilmiyorum. İşin her adamı bize yasal ve meşru göründü. Wilcox'taki birileri belli ki para verdirmiş. Muhtemelen nakil koordinatörleridir. Böylece Vos'un karısına kalbine kavuştu. Bahse de bir organ ticareti anlaşmasının içine çekildi. Üstelik kontrol edebilmek için elimizde donöre ait tek bir belge bile yok. Bulunamadı mı hala diye sordu Par. Bütün ofisi aradım. Donör dosyası hiçbir yerde yok diye cevapladı Donna. Victor Voss dedi Abby içinden. Bir şekilde belgeleri ortadan kaldırdı. En fenası da böbrekler dedi Wetting. Park kaşlarını çatarak geneline baktı. Ne? Karısının böbreklere ihtiyacı yoktu dedi Wetting. Pankreasa da karaciğere de. Kayıt sistemine hiç girdirmedilerse bunlara ne oldu? Çöpe gitti muhtemelen dedi Archer. Herhalde. Üç belki dört daha hayat kurtarılabilirdi. Ama organlar çöpe gitti. Kederli ifadelerle başlarını salladılar. Peki ne yapacağız bu konuda dedi diye sordu Abby. Sorusu anlık bir sessizlikle karşılaştı. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum dedi Par. Avukata baktı. Bu olayı takip etmemiz mecburi mi? Etik açıdan evet dedi Susan. Fakat olayı bildirirsek muhtemel sonuçları olur. Öncelikle bu olayı basından saklamanın yolu yok. Özellikle Victor Voss'un karıştığı bir organ ticareti skandalı ağzını sulandıracaktır. İkincisi de nasıl hasta mahremiyeti öyle ya da böyle ihlal etmiş olacağız. Bu da belli bir hasta kitlemizin hiç hoşuna gitmeyecektir. Wetting homurdandı. Zengin hastaların diyorsun yani. Hastaneyi ayakta tutan hastaların desek daha doğru diye düşündü, düzeltti Par. Kesinlikle, Suzan devam etti. Bahsettiğim Victor Voss gibi birinin soruşturulmasına ön ayak olduğunu duyarlarsa kendi hasta kayıtlarında gizli tutulması konusunda bize güvenmeyeceklerdir. Nakil için bize gelen ücretli hastaları kaybedebiliriz. Bir de bu iş dönüp bizim başımıza kalırsa nakil merkezi olarak güvenilirliğimiz güme gider. Voss'un donörü gerçekten hasta kayıt sisteminin dışında tuttuğu ortaya çıkarsa bunun ucu bize de dokunur. Ebi bu ihtimali duyunca sarsan Erçir'e baktı. Böyle bir şey Bahsin'in nakil programını mahvedeceği gibi nakil ekibinin de sonu olabilirdi. Şu anda olayın ne kadar yayılmış durumda diye soran Park nihayet bakışlarını Ebi'ye çevirdi. Nöbi'ye bu konuda hakkında neler söylediniz Doktor Dumat diyor. Helen Nevis ile konuştuğum sırada olan biteninden emin değildim. İkimiz de değildik. Dönenin neden sistemle kayıtlı olmadığını anlamaya çalışıyorduk. Konuyu bu şekilde bıraktık. Çözümlemeden. Konuşmamızdan sonra hemen Archer ile Doktor Wetting'e bilgi verdim. Doktor Ödel'i de söylediniz herhalde. Henüz Mark'la konuşmadım. Bütün gün ameliyattaydı. Par rahat bir nefes aldı. Tamam o zaman. Bilenler sadece buradakilerle sınırlı. Bayan Nefes'in tek bildiği de sizin neler bittiğinden emin olmadığınız. Evet. Susan Kasada da par gibi rahatlamıştım. O zaman zararın neresinden dönersek kârdır. Bence ilk olarak Doktor Archer, Niobe'yi arayıp Bayan Nevis'i karışıklığın çözüldüğüne ikna etsin. O da muhtemelen daha fazla kurcalamayacaktır. Biz gizli olarak soruşturmalarımızı sürdürürüz. Bu arada Doktor Nikolas'a ulaşmayı tekrar deneyelim. Belki o durumu aydınlatabilir. Nikolas'ın izinden ne zaman döneceğini kimse bilmiyor dedi Archer. Diğer cerrahtan haber var mı diye sordu Susan, Texas'tan gelen yani. Mapes mi? Onu aramadım henüz. Biri aramalı. Par araya girdi. Size katılmıyorum. Bence bu olayla ilgili başka kimseyi aramamalıyız. Neden öyle diyorsun Jeremiah? Ne kadar az bilirsek pisliği o kadar az batarız. Mümkünse olayın çok uzağında duralım. Helen Nevis'e organın şartlı bağışı olduğunu, o yüzden Neop sistemine girmediğini söyleyelim. Sonra da uzaklaşalım. Başka bir de işte kafamızı kuma gömmeyelim gitsin diyorsun dedi Wetting. Üç maymunu oynayalım. Par masadakilere baktı. Sükutu ikrara yoruyor gibiydi. Bu oda dışında konuşmayalım elbette. Evi sessiz kalamadı. İyi de kötülük ortadan kalkmıyor. Görmesek de duymasak da kötülük ortada. Bahsede bu olayda masum dedi Par. Ceremesini biz çekmeliyiz. Lüzumsuz yere bütün dikkatleri üzerimize çekmekten uzak durmalıyız. Etik sorumluluklarımız ne olacak? Böyle bir şey bir daha yaşanabilir. Bayan Vos'un yakın zamanda tekrar kalbe ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Münferit bir olay Doktor Dumat diyor. Çaresiz bir koca, karısını kurtarmak için kuralları çiğnemiş. Olan olmuş artık. Bir daha meydana gelmemesi için gerekli önlemleri almamız gerekiyor sadece. Par Archer'a baktı. Bunu yapabilir miyiz? Archer başını salladı. Yapmazsak ayıp bize. Victor Vos'a ne olacak diye sordu Abby. Ardından gelen sessizlikten hiçbir şey olamayacağını anladı. Victor Vos gibi adamların hiçbir zaman hiçbir şey olmazdı. Sisteme karşı gelip kalp satın alabilir, cerrah satın alabilir, hatta bütün hastaneyi alabilirdi. Üstüne üstlük bir avukat ordusu tutup gariban asistan hekimlerin kariyer hayallerini yerle bir edebilirdi de. Beni mahvetmeye kararlı dedi Abby. Karısının nakil ameliyatından sonra hırsı geçer diye umuyordum ama geçmedi. Arabama sakatat doldurdu. İki dava açtırdı. Başka davalarında geleceğinden eminim. Adam böyle taktiklerle başvururken benim üç maymun oynamam biraz zor. Bunları olsun yaptığını kanıtlayabilir misiniz diye sordu Susan. Başka kim yapmış olabilir? Par. Doktor Dumat diyor dedi. Hastanemizin itibarı mevzu bahis. Herkesin aynı tarafta ve dayanışma içinde olması lazım. Sizin de. Burası sizin de hastaneniz. Peki olay bir şekilde yine de duyulursa, ya gazetelere manşet olursa, başta bu kez de dilleri karartmakla suçlanacak ve bu olay hepimizi vuracak. İşte onun için bu konu bu odadan dışarı çıkmamalı dedi Par. Çıkabilir yine de. Ebi'nin yüzü gerildi. Muhtemelen de çıkacak. Susan cevapladı. Bu da göze almamız gereken bir risk. Ayrım 16, sayfa sonu 146.